Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Erdi Özağa.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine dop dolu bir programla karşınızda olacağız. Yoğun bir gündemi geride bırakmak üzereyiz aslında. Yeni telefonların duyurusu yapıldı. Bu telefonlardan ilki de Sony'nin yeni Xperia C3 oldu. Bu telefon önemli çünkü tam anlamıyla selfie ya da dilimizdeki karşılığı olarak öz çekim telefonu olarak nitelendirebiliriz. Artık hepimiz akıllı telefonların ön kamerasını hallice kullanıyoruz çünkü. Yani. Sosyal medyada paylaşıyoruz, kendi arşivimize saklıyoruz ama ön kamerayla kişinin kendisini çekme alışkanlığı her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor. Hatta Sony'nin yayınladığı infografiye bakacak olursak eğer selfie kelimesinin kullanımı 2012'den günümüzde %17.000 artmış. İnanılmaz bir rakam bu. Tabi burada ciddi bir pazar var. Tüketicilerin bu eğilimini gören üreticiler de bu pazarı doldurabilmek adına yeni modeller sunuyorlar ki Xperia C3 de onlardan bir tanesi. S1'si ne? Ön kamerası özel. Ama kamera şöyle özel. Aynı zamanda ön kameranın bir flaşı var.
Yani aslında bakıldığında standart birçok telefonda gördüğümüz ön kameradan bir tanesi var. Çok öyle en üst seviye ön kamera diyebileceğimiz bir telefon da değil. 5 megapiksellik büyük ihtimalle orta kalite bir sensör var. Çünkü Exmor RS tarzı herhangi bir ekstra bilgi verilmemiş. Arka kamera için verilmiş mesela. Şimdi ön kamerada o tarz bir sensör olsaydı büyük ihtimalle sonra o bilgiyi atlamazdı.
Burada bir parantez açıyorum sözünü balla keserekenler. Arka kamerada otofokus var ama ön kamera için de yine o bilgi verilmemiş. Muhtemelen ön kamerada otofokus olmayabilir.
Sabit fokus.
Yani biz bir programı hazırlamadan önce bayağı da bir araştırdık. Öyle bir bilgi bulunmuyordu. Şimdi ön kamerasında fokus olan telefonlar var. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü hani ön kamerayla bile sistem sizi otomatik olarak netleyerek daha güzel görüntüler çekmenizi sağlayabiliyor. Yoksa keşke olsaydı. Evet. Çünkü ön kameranın bu kadar ön plana çıkartıldığı bir telefondan bahsediyoruz.
Evet, genelde yani selfie üzerine gidilecek bir telefon gibi gözüküyor ama bazı kritik şeyleri atlamışlar senin de dediğin gibi. Otofokus mesela. En azından istediğin yere fokus yapabilmek önemli olurdu. Bir de ben bu selfie işinin biraz da şuna yaradığını düşünüyorum açıkçası. Ön kameralar iyileştikçe insanlar biraz daha kendilerini de çekmeye başladılar. Çünkü ben eskiden telefonuma bakardım mesela. Bir fotoğraf arıyor olsam herkesin fotoğrafı olurdu. Bir kendimin fotoğrafı olmazdı. Çünkü ön kameralar doğru düzgün fotoğraf çekmiyordu. O alışkanlık da yoktu. En azından şimdi kendi resimlerimizle doğru düzgün çekmeye başladık. Hani telefonu ters çevirip de böyle çekmeye çalışma biliyorsun. Biraz sıkıntılı oluyor. İşte kadrajı kaçırıyorsun. İşte ışık patlıyor, haberin yok. 50 tane fotoğraf çekmeye çalışıyordun.
Ya kaldı ki bir de şey var. Hani tripod aparatları var artık cep telefonları için çıkan. Şimdi ekranı da büyük. 5 inç. Aparatı kullanarak tripodu takıp karşısına geçersin. Bol bol kendi fotoğrafını çekersin.
Ya işte yanında tripodla mı geziyorsun ama
dışarıda? Yok evde hani sabit bir noktadayken ya, estetik görüntüler yakalayabilmek
adına. Onu aynadan da yaparsın ona bakarsın.
O kadar tabii zorlarsan her türlü yaparsın. Yani, demek istediğim şey ekranın büyümesi burada bir avantaj sağlıyor.
Aynen öyle. Onun dışında standart bir telefon. Orta seviye Snapdragon 400 artık her telefonda görüyoruz. Yani elimize sallasak böyle Snapdragon 400'ü telefona çarpıyor.
Çarpmadı.
Uygun bir fiyatta olursa yani özellikle 1000 liranın altında olursa belki bir şeyler yapar. Çok ama açıkçası ön kamerasının üzerine düşülmüş ama çok da fazla Sony düşmemiş bence. Yani işin reklam tarafında düşmüşler ama teknik olarak pek düştüklerini düşünmüyorum.
Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ön kameranın diğer detaylarına bakıldığı zaman mesela 80 derece görüş açısı var. Yani bu aslında geniş gördüğünü gösteriyor bize. Şu son zamanlarda hani üreticilere bakıldığı zaman işte grup selfie, panorama selfie gibi yeni özelliklerinde. Örneğin Huawei Ascend P7'de de yine panorama selfie gibi bir özelliği duyurmuştu. Sonucunda hani selfie'nin ikinci aşaması. Yani öz çekimin ikinci aşaması insanlar toplu olarak öz çekim fotoğraflar çekebilmesi 80 derecede gayet yeterli. 2-3 hatta 4 kişi rahatça o kareye sığdırılabilir gibi geliyor. Aynı zamanda hızlı çekim özelliği var. Hani bakıldığı zaman 2 saniye içerisinde 31 adet fotoğraf çekip bunların en iyisini sana en iyi sahne olarak verebiliyor. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Bakıldığında çok fazla yazılım özelliği de var arka plana kamerayla ilişkilendirilmiş. Tasarım anlamında zaten Sony'nin tasarım çizgileri güzel aslında. Estetik görüntülere sahip telefonlar var. Hani çerçeve kalınlığına artık girmiyorum. Forumda da bazı haberlerin altında yorumlar var. Hani ben bir üyenin yorumunu yakaladım. Adamın ilk yorumlarına bakıyorum. Erdi abi demiş. Son yorumuna bakıyorum. Adama bak çerçeveye takmış falan gibi. Yani böyle bir ifade değişikliğine de gitmiş kendisi. Ama bakıldığı zaman Sony aslında bak Xperia ailesinin tasarımını göz önünde bulunduralım. Hani ön çerçevenin inceldiğini düşün. Muazzam bir görüntü ortaya çıkar. Hakikaten muazzam bir görüntü ortaya çıkar.
Bunun dışında yan çizgileri, arka çizgileri falan telefonların hep güzel. Ön çerçeveden hep biz Xperia Z'den beri eleştiriyoruz. Yani
güç butonunun bile kendine has bir karakteristiği var aslında bakıldığı zaman tasarım anlamında. Tabii bunlar yine dediğimiz gibi tasarım ve beğeni görece bir kavram. Hani belki çok beğenen de olabilir, belki hiç beğenmeyen de olabilir. Tabii. Arada kalanlar da olabilir ama en nihayetinde bu telefonda Sony'nin karakteristik yeni modern çizgilerini taşıyan bir telefon. Türkiye'ye gelir mi, ne zaman gelir bunları bilmiyoruz ama ön kamera anlamındaki iddiası ve Sony'nin kamera tarafındaki yaygınlığını düşündüğümüzde pek çok kişi hani sırf selfie çekmek için de bu kameraya gidip en azından mağazada denemek isteyebilir. Kesin olan bir durum var. Ama burada bir parantez açıp belki biraz insider diyebileceğimiz içeriden bir bilgi verelim. Çinli telefonlarda yolda önünde flash olan, ön kamerası içinde flash konumlandırılan çeşitli Çinli telefonları ilerleyen aylarda da pazarda görebileceğiz. Zaten Çinliler bir şey görünce anında kopyasını yaparlar.
Bir de yapması da basit bir şey göreceli olarak. Sonuçta zaten yıllardır telefonlarda ön kamera var. Yanına hani bir flash eklemek çok öyle ahım bir zorluk olacağını zannetmiyorum. Ben telefonda bir ekstra artı ve bir tane de ekstra eksi yakaladım aslında. Bunlardan bence eksi diyebileceğimiz kısım 1 GB'lık belleği. Hı hı. Bu saatten sonra...
Fiyatla ilişkilendirmek lazım aslında.
Yani, evet, fiyatının ama çok düşük olacağını zannetmiyorum. Biliyorsun Sony'nin zaten bir fiyat çizgisi var. Hani uygun fiyatlı telefonun bu biraz daha orta seviyeye girecekmiş gibi bir telefon gibi geliyor. O yüzden 1 GB'lık RAM burada belki biraz sıkıntı yaratabilir. Ha, 2500 mAh pili de iyi bu donanım içerisinde. Hani rahatlıkla
güzel
ikinci güne rahat rahat sarkarsınız.
Tabii yani Snapdragon 400, Adreno 305, 720p çözünürlüğüne dikkate aldığımızda oyun da oynarsın. Oynarsın yani orada sıkıntı olmaz. Micro SD kart desteğinde olması yine bir avantaj. Hafızaya attırabilmek mümkün olabilir. Ve Android 4.4 kullanıyor zaten.
Evet, güncel, en azından güncel olması iyi.
Güncel olması güzel. Dediğimiz gibi Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bunu henüz bilmiyoruz ama Sony yavaş yavaş ürün gamını zenginleştiriyor. Hani şöyle bir algı var aslında akıllı zan. Bazı kullanıcılar hani Sony'nin az modeli varmış gibi zannediyorlar. Sadece üst ürün gamına bakıp Xperia Z1, Z2, Z3 çünkü hani bakıldığında LG'de G serisi, G Pro serisi var. Samsung'da Galaxy Note var, normal Galaxy ailesi var. İşte HTC'ye bakıyorsun, One ailesi ve Desire ailesi var gibi ama görülebileceği üzere aslında Sony'de oldukça geniş bir ürün gamına sahip. Her geçen günde yeni modellerle ürün gamını zenginleştiriyorlar diyerek sıradaki haberimize geçelim. LG'den bahsettik, LG ile devam edelim. Şimdi G3 bugünlerde piyasada hani kendisine az özellikleri var, ilkleri var. 2K ekran bunlardan bir tanesiydi. Tasarım anlamında yine ekran boy oranı, ya ekranın kasa oranı en yüksek uluslararası telefon olduğunu da biliyoruz. Tabii ki Samsung Galaxy S4, S3, S5'te olduğu gibi LG'de ana vatan, yani memleketlisinin yaptığını yapıyor ve G3'ü farklı modellerle o markayı kullanarak zenginleştirecek gibi görünüyor. Biz Beat modelinden bahsetmiştik. 5 inç ekrana sahip daha ekonomik bir modeldi. Şimdi G3S'den bahsedeceğiz.
G3S'nin olayı ne? Onu da anlatalım. Çift SIM kart olması. Bunun dışında G3 Beat'e çok benziyor teknik özellikleri bakımında. Yine bak Snapdragon 450 elimize çarptı bir tane daha. İşte 4 çekirdekli 4 Snapdragon 400'ün yanında 720p ekran arttık. Bunun dışında belleğe bakıyorum 2 GB tutulmuş. Bu bence doğru bir karar olmuş. İşte 16 GB depolama 2400 mAh derken orta seviyenin yakışıklı telefonlarından bir tanesi olacağını söyleyebiliriz. Çift SIM bilmiyorum LG'nin çift SIM olayı Türk ülkemizde ne kadar LG tarafından önem gösterilir. Biliyorsun her üretici çünkü çift SIM'li telefonlarını getirmiyor. Ha, ülkemizde bu yönde bence bir talep var. İnsanlar kullanıyor. Birçok kişiyi ben çevremde de biliyorum. Ha, gelirse uygun fiyatlı olursa o çift SIM kartlı telefonlar arasında güzel bir alternatif olabilir. Çünkü orada biraz daha ya çok fazla donanımdan kırpılmış telefonlar var ya da Çinli telefonlar var. İşte herkes biliyorsun Çinli markaları güvenmiyor. Ben kendilerince belki haklı sebepleri de olabilir. O yüzden hani bilindik bir markanın eğer uygun fiyatlı olursa bu donanımda güzel bir telefon olabilir.
Ya tabii şöyle bir durum var. Henüz biz daha görmedik ama ülkemize gelecek kesin bir başka telefon var. G3 Mini. Daha net anlamıyla göremedik ama işte bazı adı geçen telefonlar var. Misal örnek veriyorum. LG G3'ün uzak doğudaki bir versiyonu belki Mini adıyla ülkemize gelmesi de söz konusu olabilir ama Mini aslında bekleyip görmek lazım. Bu modeller gelebilir mi? Pazarda uygun potansiyel görülüyorsa eğer firma yetkilileri tarafından gelmesi kuvvetle muhtemel ama çift SIM kart tarafında şöyle bir durum söz konusu. Hani çift SIM karta ihtiyacı olan kullanıcılar var. Öyle bir profil market içerisinde, pazar içerisinde aslında önemli bir payı da kaplıyor ama bazı kullanıcılar açısından ise SIM kart hani şey böyle ucuz telefon hissiyatı yaratıyor bakıldığı zaman. Öyle bir gerçek de var kullanıcıların.
Bir de çift SIM için olayının içinde ayrı bir konu var. İki hattın aynı anda çalışıp çalışmadı.
Aynen. Yani
çift anten var mı o da belli değil. En azından hani şu an verilen bilgi, paylaşılan bilgilerde yani böyle bir ibare yok.
Kapatıp diğer kartla mı açacaksın?
Yani çift SIM kart kullanan adam zaten şeydir bence. Hani kendisi farklı tarifeler kullanıyorsa olabilmem ama yoğun telefon görüşmeleri yapan insan bence sürekli iki telefondan da iki hattan da ulaşılabilir olmalı.
Ya da özel hattıyla iş hattını sürekli aynı anda aktif tutmak isteyen
yani birisi olabilir gibi. Adam kız arkadaşıyla, eşiyle, nişanlısıyla, karısıyla konuşuyordu. Diğer taraftan patronu arayınca kapalı. Şimdi bu belki sıkıntı olabilir.
Ya da bir taraftan eşi, bir taraftan manitası. Öyle kombinasyonlar da türetilebilir. Tabi bu kötü örneği. Evet. Bu olmasın da sonucunda çift sim kartla sahip çok fazla kullanıcı var. Ülkemizde de çok fazla kullanıcı var. Çünkü bir sabit hattı var, bir de farklı bir operatörün ortaya çıkardığı yeni bir kampanyada fırsattan istifade etmek isteyenler de oluyor.
Uzak Doğu'da çok oluyor bu özellikle. Çin'de ve Tayvan'da duyduğum kadarıyla. Hani sürekli operatörler birbirleriyle yarıştığı için herkes acayip acayip kampanyalar yapıyor. İnsanlar sürekli şey yapıyorlarmış. Böyle ikinci hatları alıp farklı operatörlerin kampanyalarını kullanıyorlarmış.
Keşke bize de böyle agresif rekabet olsa da hani. Sanki eskiden daha fazla rekabet vardı gibi. Hani
bu ara ama ben fark ettim, reklamları takip edersen birkaç tane şey operatörün böyle can alıcı kampanyası var.
Zaten birkaç tane operatör var hani.
Şimdi ismini reklam gibi olacak, o yüzden ismini vermedim ama birkaç tane tarifeye yakaladım. Hatta ben de abim gelirse artık ülkeye şu hattı üstüme devredip ben de değiştirmeyi düşünüyorum.
Sen hala abinin hattını kullanıyorsun değil mi?
Tabii orta 2'den beri, o zaman yaşımız ufaktı, alamamıştık. Orta 2'den beri aynı hattı kullanacağım.
O zamanlar faturayı kim ödüyordu, abin mi?
O zamanlar kontrol edeceğim.
Kontrol parasını kim veriyordu, abin
mi? Kendim veriyordum canım. Açtığımdan biriktirip alıyordum işte.
Tabii bu önemli çünkü yarın öbür gün bir tarifi değiştirmek istediğiniz zaman hat sahibinde olması ya da ne bileyim herhalde notardan tahsis gibi bir belgeyle
şey gerekiyor.
İşlem vekalet gerekiyor. Hani zor işler bunlar. Umarım abin gelir seni bu dertten kurtarır diyerek sıradaki haberimize geçelim. Şimdi akıllı bileklikler popüler. Neden popüler? Giyilebilir teknolojiler aldı başına gitti. Akıllı saatler var.
Yok gitmedi. Başı duruyor.
Aldı başına gitti. Herkes bir şey getirmeye çalışıyor. Yani işte örneğin ülkemizde bile yerli markaların bu işe girmeye başladığını görüyoruz. Operatör dedin, Turkcell'in kendi yaptığı bir bileklik var. Bugünlerde herhalde raflarda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve diğer taraftan işte Mike Fullband'in başlattığı bir yakın var. Akıllı saatler var, Android veri tabanları görmeye başladık. Ekim-Kasım gibi muhtemelen iWatch'u göreceğiz, Apple'ın akıllı saatini. Tabii bileklik kısmı hala bitmiş değil. Nike bu işten donanım olarak belki çıktı ama rakibi Adidas yeni bir akıllı bilekliğini piyasaya sürdü. Hani özellikle dizayn anlamında, tasarım olarak belki kullanıcıların hoşuna gidebilecek bir yapıya sahip. Teknolojik olarak bakıldığı zaman ise OLED ekran kullanıyor olması belki orada bunu ön plana çıkaran bir durum olarak gösterilebilir.
Biraz daha böyle sportif karakterli bir ürün olmuş. Yani Adidas'ın o sportif ürünlerindeki çizgilerini ben biraz bu saat üzerinde görebildim. Hani bazı firmaların ürünlerini biraz daha lifestyle'a sokabiliyorsun ama bunun çizgisi bence biraz daha şeye kaymış. Spor tarafına.
Zaten hani o Emel Koç olayı var ya, Adidas'ta da o spor teknolojileri olarak kurgulanan bir alt marka gibiydi zaten. Dolayısıyla spor ürünü olması aslında çok da tuhaf değil.
Tipi güzel, OLED ekranı güzel kullanmışlar üzerinde. İşte bunun dışında Bluetooth 4.0 gibi artık olması gereken teknolojiler üzerinde. İşte nabzını ölçebiliyor, adımlarını ölçebiliyor. Özellikle nabzını ölçmesi güzel. Biliyorsun birçok akıllı bileklik en azından spor takip cihazında bu tarz özellikleri görmüyoruz. Genelde daha adım bazlı çalışıyor onlar. Bu yüzden en azından şeyde nabzı ölçmesi de güzel. Şeklini ben beğendim açıkçası. Ben kullanabileceğim beğendim. Akıllı bilekliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
Ya o noktada aslında Adidas'ına biraz şey yapabiliyor olması lazım. Yani bu ürünleri
o fiyatta kullanabileceğimi düşünmüyorum.
Evet, o fiyatla zaten 200 avro gibi fiyat. Türkiye'ye yuvarlasan KDV'si, vergisi, şusu busu dediğin zaman.
Yeter Android verili güzel bir cihaz alırsın yani o parayı gözden çıkarıp.
Umarız alabiliriz yani. Çünkü onların da fiyatların ne olduğu belli değil. Biliyorsun $299 gibi fiyatlandırma söz konusu örneğin LG G Watch için. Avrupa 299 avrodan gelse. Bunu alamıyorsan onu hiç alamazsın.
199 zaten avro olan Samsung'un belki.
Şimdi Asus'un oradaki daha önce böyle bahsetmiştik. 99 ila $149 arası bir fiyatlandırmayla çok iddialı bir saat yaptıkları söyleniyor. Belki onu beklemek gerekiyor. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Örneğin Nike'ın son dönemindeki faaliyetlerine bakıldığı zaman hani teknolojiyle ilişkilendirebileceği ürünlerde test ettirebildiğini görüyoruz. Ama Adidas biraz o çizgide değil henüz. Belki bu tür ürünleri sporcularla beraber gidip test edebilmek ve kullanıcılara bu konuda bilgi verebilmek güzel olabilir. Umarız Adidas'ta Nike'ın aldığı bu aksiyonu.
Ya yakında ben şeyleri bekliyorum. Böyle futbolcuların kollarına takacaklar bunları maç sırasında. İşte istatistikler tutuyorlar. Şu kadar koştular, şu hızda çıktılar, şu hızda şu çektiler. Bunları artık iyice şey yapacaklar hani. Gerçek %100 yani daha fazla güvenilir veri
şu halinde. Teknoloji aslında teknik olarak ona müsaade ediyor. Ama tabii orada biraz da şey var yani. Benim anladığım kadarıyla sporu yöneten kurumlar teknolojiyi çok fazla işin içerisine sokmak istemiyorlar. Olabilir. Şimdi doğasını bozmak istemiyorlar. Çünkü hani biliyorsun işte Dünya Kupası'na Fransa maçında ilk defa teknik olarak o özel kameralarla hani gol çizgisi teknolojisi kullanıldı. Ama bu da yıllar sonra tartışmalardan sonra kullanılabilir. Çünkü neden? İşin aslında doğasına aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Alışılagelmiş bir sürecin dışına çıkarak işe biraz yapaylık, biraz sanallık katma durumu söz konusu.
Daha bir bilimsellik katmak bence. Şimdi sen çıktın
oraya... Futboldan bahsediyorsun. Hani
sen yani çıktın orada Dünya Kupası'nda maç yapıyorsun senin takımın. Düşünsene hani top çizgiyi geçti ama hakem geçmedi dersin.
Ya
yani
tabii şimdi 4 yıl hazırlanıyorsun, bir hakkın yan bir durum olursa sıkıntı yaratabilir ama hani diğer taraftan da şey var. top çizgimi geçtim geçmedim. Yukarıdaki ekrana bakıyorsun. Orada bir teknik analiz falan yapılıyor. Bilmiyorum. Futbol biraz sanki böyle heyecanlı gibi.
Yani işte ama kötü kullanıma da işte suistimale de biraz da açık olabiliyor. Işte.
Yani insan hatası her zaman olur. Hani şimdi zaten bilimin oradaki unsuru tamamıyla o rasyonel sonucu ortaya çıkartabilmek ama futbol biraz şey ya. Hani böyle masküler bir spor olduğu için.
Olabilir.
Yani. Geçtiyse geçmiştir, geçmediyse boş ver kendin hani rakibe git ve kendi golünü atarak durum eşit gibi bir durum söz konusu olabilir ama tabii teknoloji her geçen gün işin içerisinde daha fazla müdahale oluyor diyerek sıradaki haberimize geçelim ama şunu söyleyelim 200 avro gibi bir fiyatlandırmayla olmaz.
Çok pahalı.
Yani çok yüksek bir fiyatlandırma. Bunun 200 euro olması lazım maksimum hani bakıldığı zaman.
200?
TL.
200 euro dedin.
200 euro, 200 euro zaten fiyatı.
Ben de orada zaten.
200 Türk lirası.
Ya, 200 Türk lirası ne olur. Bizim ülkemizde ama ben fark ettim bu şimdi akıllı bileklikler falan trend olmaya başladı ya.
Yüksek değil mi fiyatlar?
Fiyatlar çok yüksek. Ya bazı ürünler var şimdi ismini de vermek istemiyorum ama hani Amerika'da 1 liraysa 1 dolarsa.
Burada 4 dolar.
Burada TL'ye vurunca yani 4 TL'ye falan denk geliyor. Yani 2 katına falan denk geliyor. O kadar da değil yani. Abartmayın. Zaten ufacık cücük kadar şeyi plastiği satıyorsunuz insanlara yüksek fiyata. Onu geçtik. Bir de burada üstüne 2 kat fiyat çakınca açıkçası şey oluyor.
Valla bu kitapçılara gidiyorum bakıyorum her yere bir kulaklık akımı vardı. Beats Audio
işte benzer şekilde
Monster şu var. Bu falan hepsini doldurmuşlardı. Şimdi artık bileklikler de var. O evet. Var bu var işte ben geçen gün Misfit'i gördüm galiba hatırlamıyorsam. Doldurmuşlar. Fiyatlar da ateş pahası.
Ya bu da demek oluyor ki yakında ucuz Çinli alternatifleri de türeyebilir bunların. Hiç belli olmaz.
Ya işte örneğin Turkcell örneğinde olduğu gibi ya da böyle olacak. Operatörler tarifeye belki 1 liraya, 2 liraya, 5 liraya verecekler hani.
Turkcell'in bilekliği de yanlış hatırlamıyorsam kaç liraya? Yani gene
119 lira mıydı? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
149 lira mıydı?
Öyle bir şey olması lazım. Hani ya en yüksek fiyatlandırmanın bu seviyelerde olması evet, lazım. Yani. Çünkü hani en nihayetinde bir akıllı telefon almıyorsun. Bir bilgisayar da almıyorsun.
Kendi başına hiçbir şeye yani.
Yani companion dediğim bu destekleyici bir cihaz alıyorsun temel bilgileri görebildiğin.
Aynen öyle.
O yani yüzden da
çok
fiyatların,
da para bayılmaya gerek yok açıkçası.
Çok yüksek olmaması gerekiyor. Tabii akıllı bilekler şu an popüler. Bakalım zaman ne gösterecek ama Çinlilerin bu işe daha fazla girmesi orada fiyatları düşürüp daha fazla seçeneğin kullanıcılara erişmesini sağlayacak.
Bir gibi. De kaybolmayanı yapsınlar iyi olur.
Niye öyle bir durum mu yaşadın?
Hatırlıyor musun? Anlattık ki programda da.
Yok bir daha belki anlatmak istersen düşündüm. Orada tabii şey olabilir hani çok afak konuşuyorum belki ama hani Galaxy Note ailesini biliyorsun mesela. Kalemin uzaklaştığında da alarm çalmaya başlıyor ve aynen. Diyor kalemini unuttuğunu gibi uyarı veriyor. Belki uygulama seviyesinde öyle bir özelleştirme yapılarak hani
olabilir.
Saatini evde unutun ya da saatini oturduğun yerde unutun. Almadan gitme gibi uyarı yapılabilir. Çünkü aynen. 200 avro olacaksa bari bu tür özellikler olsun yani.
En azından şey yap. Hani 200 avro verilecekse uydudan bile takip etmeliyim.
Bu arada Turkcell Tefit'in fiyatı da neymiş?
Baktım ama göremedim yakında yazıyordu. Şöyle yapalım. Sen diğer haberimize başla istersen ben de fiyatı o arada araştırayım.
Sıradaki haberimiz aslında yine LG ile ilgili. LG G3'ün Snapdragon 805 versiyonu ile ilgili. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz geçtiğimiz haftaki bölümde ne demiştik? Sony tarafında Xperia Z'si çok hızlı güncellendi.
Doğru hatırlıyor musun? 119 lira.
119 lira evet. Hafızam beni yanıltmadı. 119 lira hani işte bu seviyelerde olması gerekiyor fiyatlar.
Bize bunlarla gelin.
Aynen bize bu tür fiyatlarla gelin diyerek tekrar diğer haberimize dönelim. Şimdi Sony'yi eleştirdik ne dedik? Xperia 2013'ten bugüne Xperia Z, Z1, Z2 ve şimdilerde Z3 konuşuluyor dedik. Hani orada bazı izleyicilerimizin yorumları var. Samsung tarafı ya da diğer üreticiler benzer şeyler yapmıyor mu? Evet yapıyorlar ama orada şunu atlamamak gerekiyor. Şimdi Xperia Z'nin rakibi Galaxy S ailesinin muadili. Bakıyorsun bir S3 vardı, S4 oldu, S5 oldu. Şimdi altına başka modeller geliyor ama onlar Z2'nin rakibi olan model değil yani. S4 mini geliyor. Onun rakibi, örneğin misal veriyorum Xperia S mesela gibi. Tabii şu var. Bazı okuyucularımıza daha Galaxy S5 piyasada yeniyken Galaxy F'den ya da Galaxy S5 Prime'den bahsediyor. Bunlar yeni modeller değil mi? Evet bunlar yeni model. Orada sadece şöyle bir ince nokta var. Artık teknoloji kırılma noktasına geldi. 2K ekrana geçiş ve ona uygun GPU'nun sisteme dahil edilmesi gibi durum söz konusu. Sayı olarak bakıldığı zaman ve var olan yeni modelin daha hızlı eskimesi anlamında Sony tarafındaki yaptığımız eleştiriler bunlar için de geçerli. Ama en azından şöyle bir durum var. Galaxy S5'in üstüne gelecek Galaxy Prime ya da Galaxy F adında artık ne olursa ya da HTC One Prime gibi modeller ve şimdi bahsedeceğimiz LG G3'ün yeni versiyonu donanım olarak bir sıçrama getiriyor. 2K ekran belki şart değil ama Adreno 420 gibi yeni nesil bir grafik mimarisine sahip GPU'ya geçiş söz konusu. Hani orada bazı şeyler hissedilecek.
Ha onu da geçtim. Telefon yapan şey değişiyor. Modemi değişiyor içindeki. Hani bizim ülkemizde belki daha birkaç senede ama göremeyeceğiz ama adamlar orada hani 150 megabitten 300 megabit LTE A versiyonlarına geçmeye başlayacaklar. Hani onlar arasında operatör içerisinde büyük bir ciddi şey rekabet materyali bu.
Yani bize uygun aslında bizimle ilgili daha doğrudan kısma gelsek CPU ve GPU değişiyor yani bakıldığı zaman. Belki CPU kısmını hani bugünden yarına çok hızlı bir şekilde hissetmek mümkün olmayabilir ama GPU tarafında o 2K'yı besleyebilecek ilk gerçek rasyonel çözümü bu cihazlar kullanmaya başlıyorlar. Evet haklısınız sayı olarak benzer bir durum söz konusu. Muhtemelen Galaxy F'ye çıktığı zaman Galaxy S5'in fiyatı düşecektir. Hı-hı. Ya da One Prime çıktığında X1 M8'in fiyatı düşecektir. Keza G3'ün yeni versiyonu içinde. Ama en azından donanım olarak orada bir yenilik söz konusu. Evet. Şimdi Xperia Z2'nin ben Sony'nin bunlardan çok geri kalacağını düşünmüyorum. Şimdi eğer Xperia Z3'e biz Snapdragon 805 dedik ama 801 ile gelmesi gibi bir durum da söz konusu. Yani bazı iddialar onu gösteriyor. Ne olacak o zaman? Z3'ün de yeni bir versiyonu çıkacak. Çünkü rakiplerinde 2K ekran var. Radeon 420 var. Ve bunlara bakana çok fazla müşteri var. Yani gidiyor speklere bakarak ürün alıyor adam.
Bir de Z3 eğer 2K ekran ve hani 805'e gelmeyecekse niye geliyor? Bir de öyle bir şey var. Hani Z2 gibi telefon varken. Çok gereksiz olmaz mı?
Yani bakıldığında hani 801 AC'ye geçer orada muhtemelen geçerse. Yani zaten 801 AB AC arasında defa 100 MHz frekans farkı var işlemci tarafında.
Yani ona update çıkarsan yani. Belki çıkar telefonlar arada yani. AC'ye döner. Hiç belli olmaz. O çok şey saçma bir şey olmuş. İnşallah Sony öyle bir hata yapmaz ki. Yani insanları da mağdur etmez. Hani bu sefer Z3 alanlar daha fazla mağdur olur. Hani Z2 alanları da geçtim. 801 AC'ye getirip işte 4K videoyu biraz daha azı sınır hale getirip
şey ama öyle gelse yazılan Z2'nin fiyatı değişmez çok fazla. Yani. Zaten çünkü aynı donanıma sahip aşağı yukarı olur.
Ondan sonra Z3 Prime gibi bir şey çıkarsa bu sefer Z3'cülere yazık olacak.
Yani kesin olan bir şey var. Üreticiler 2K ekran ve 805'e geçecekler. Ve sonrasında da önümüzdeki yılın ikinci yarısında muhtemelen Snapdragon 810 ile birlikte 64 bit dönemi başlar. Samsung gibi firmaların zaten kendi 64 bit işlemcileri olacak. Ya doğası gereği en azından sayı olarak artmasına rağmen donanım olarak yeni bir şeyler ortaya koyuyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Galaxy S5'e bakıyorsunuz, Xperia Z2'ye bakıyorsun, HTC One M8'e bakıyorsun. Keza G3'e bakıyorsun. Yani G3 belki biraz ayrı konumlandırılabilir 2K ekrandan vesaire dolayı ama 800'den 801'e geçirmiş. Ne fark etmiş? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Farklara bakıldığı zaman 578 MHz GPU var. İşlemci frekansı AC'ye bırakırsan değişmedi gibi bir şey. Tamam, eMMC 5.0 arayüzü var. Daha hızlı flashlar kullanılıyor ve bellek hızı belki arttı ama yeni bir telefon almak için
gerekçe değil bunlar.
Bir gerekçe değil bunlar. Nasıl bir gerekçe olabilir? Belki 2K olabilir çünkü yeni bir teknoloji. Belki Snapdragon 805 olabilir ki 805'i 2K ile konuşuyoruz ama Full HD ile kombin edildiğini düşün.
Çıldırtırsın.
Çıldırtırsın hakikaten dediğin gibi. En azından bir dönüşüm var. Ve o dönüşümün ilk ürünleri olacak bunlar ve er ya da geç Sony de bu dönüşüme zaten adapte olacak.
Evet. Her şeyi söyledin yine ne yapayım?
Bence sen benim söylediklerim üzerine bazı şeyler ekleyebilirsin gibi.
Yani ekleyebilirim. Biraz fazla sert girmek istemiyorum Z3 olayına. Çünkü dediğin gibi biraz da ortalık hani özellikler tam olarak belli değilken çok da fazla atıp tutmak da istemiyorum ama hani Sony zaten bu çizgisi var. Hani sürekli 6 ayda bir amiral gemisi çıkarayım da üst piyasayı taciz edeyim düşüncesi var. Yani işte telefon alan insanlar burada biraz mağdur oluyor. Onu nasıl düşünecekler, nasıl dengeleyecekler bilmiyorum ama açıkçası 805 hani Z3 gelecekse bari 805 2K ekranda gelsin. Araya sokarlarsa hani yine belki 2K ekran 801 AC falan bir şeyler yaparlar.
Ya da 805 Full HD olsun. Hani ya 805 olsun bari. Ha, 805 olsun.
Ama bu sefer de 800 Z3'ün farklı bir versiyonu. Z4'ü 805'te 2K ekran. Yani o 2K ekran ve 805'i birbirinden ayırmasınlar. Hani yapacaklarsa Z3 öyle bir şey olsun. En azından teknolojik olarak bir sıçrama yaratsın. Yoksa insanlar yani birbirine çok benzeyen telefonları almasına da çok da gerek yok açıkçası. Biz de buradan çıkar söyleriz almayın diye.
Yani bakıldığında hangi marka olursa olsun sonucunda üstüne hayati bir değişiklik getirmeyecek bir cihaz sayar.
Zaten yani adam Z2 aldıktan 3 ay sonra 4 ay sonra Full HD ekranlı AC'li Z3 çıkarsa tabii ki hani oradan oraya geçmesi hiç mantıklı bir sebep olmayacaktı.
Ama tüm üreticiler bu değişimi ayak uyduracaklar. Çünkü dediğimiz gibi teknik özelliklere bakarak ürün alan çok fazla kullanıcı var. Birine bakacak çözünürlük 1920x1080, diğerine bakacak 2560x1440. Birinin gerçi işlemci tarafında çok fark görmüyor yani 2.5 GHz olduğunu görürsen teknik olarak rakamsal bazı aynı şeyler yazacak ama bir taraf daha üstün görünecek kağıt üzerinde. Doğası gereği de üreticiler de rakibi daha fazlasını verirken kendisi geri kalmak istemez ki haberimize konu olan LG G3'ün özel versiyonu da bunu gösteriyor. Snapdragon 805 ve Cat 6 modem tam bir Kore telefonu olmuş. Yani uluslararası pazarlara çıkar mı bilmiyorum da bazı spot pazarlar aracılığıyla bazı ülkelerde satışa çıkmış mesela Galaxy S5'in Prime versiyonu, LTA versiyonu. G3'ün Snapdragon 805'li versiyonu olmuş. Başka ekstra bir değişiklik söz konusu değil.
Yani, tip olarak büyük ihtimalle herhangi bir farklılık olmayacak zaten. Birebir aynı kasa içerisinde olacak. Hani 805 üzerine yapıştıracaklar işte Cat 6 300 megabit, 300 megabit değil mi modem? Diye şey yapacaklar, reklamını yapacaklar. Onun dışında ben ülkemize geleceğini zaten düşünmüyorum. Zaten LG'nin de öyle bir düşüncesi olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Ha belki şey yaparlarsa Türkiye'de işte Doğubank'ta, Moğubank'ta birkaç yerde sahibinden de falan o tarz yerlerde belki bulabilirler.
Ben sadece şeyi merak ediyorum burada. Hani acaba bu versiyonda da yine 2 GB RAM seçeneği olur mu yoksa direkt 3 GB'la mı verirler?
Biliyorsun modemleri yükselttikçe bellekleri yükseltiyorlar. Galaxy S3 zamanından beri hep daha fazla bellek şey yapıyorlar.
Onu özellikle LG çok yapıyordu. LTE versiyonlarında hep belleği daha fazla tutardı gibi ama bilmiyorum, belki farklı bir seçenekle de gidebilirler.
Yani açıkçası hani o kadar para verip ekstra fark ödenecekse 16'sı da 16'sı da 32'si de 3 GB olsun. Ki bence hatta bu modelin 16'sının olmasına da pek bir şey yok. Numarası yok. Zaten
yani 300 megabitle internete çıkıyorsun. Kapasite 16 GB ki onda 10 GB
falan kullanacaksın. Falan dolduracaksın. Bir tane bir şey indirsen zaten şişecek, bayılacak. O yüzden hani biraz daha telefona premium hava da katabilir. Hani tek depolu. Belki 64'ünü yaparlar. Değişik.
Belki farklı renk seçenekleri de olabilir.
Olabilir.
Gibi göreceğiz bunları. Henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi yok ortada ama muhtemelen LG'den de böyle bir cihaz gelecek. Çünkü rakibi Samsung'da böyle bir cihaz var. LG ve daha sonrasında diğer üreticiler de 2K ekran ve Snapdragon 805'e adapte olacaklardır diye düşünüyoruz. Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Apple'dan bir haberimiz var. Apple tarafında da artık iPhone 6'nın eli kulağında, her geçen gün yeni parçaların sızma görüntüleri var.
Bu hareketi
yapmadık zaten bunu söyledim. En son geçtiğimiz günlerde iPhone 6'da kullanılması beklenen Safir ekranın bir videosu da yayınlandı, inceleme videosu da yayınlandı. Tabii bunların hepsi, şimdi bakıyorum, videoyu izleyen adam kesinmiş gibi değerlendiriyor. Büyük ihtimal olacaktır ama henüz tam anlamıyla kesin diyebileceğimiz detaylarda değil. Firma resmi açıklamayı yapmadan %100 eminiz diye bir durumdan bahsedemeyiz. Ancak Safir ekranla geleceği büyük ihtimalle doğrulanmış gözüyle bakabiliriz. Haberimiz işlemci tarafından iPhone 6'da kullanılacak A8 işlemcisi artık 3 aşağı 5 yukarı şekillendi. Çünkü üretimin başlamak üzere olduğu söyleniyor. Yeni bir mimari, çift çekirdek olacağı ifade ediliyor ve 2 GHz'de çalışacakmış bu işlemci. Ki iPad Air 2'de kullanılacak versiyonu 2.5-2.6 GHz seviyelerinde olacağı ifade ediliyor. Yani çift çekirdekle kalması ilginç.
Demek ki adamlar verimli kullanıyorlar. Yıllardır işte 4S'ten beri adamlar çift çekirdekle tutturuyorlar. Yani tablet tarafında 4 çekirdekleri gördük ama sonra iPad Air'de o da şeye düştü. Aynen. Çift çekirdeğe düştü. Yani verimli çalıştıktan
sonra A7'nin performansını görünce hani zaten
gerekli olmadığını anlıyorsun açıkçası. Adamlar o kadar optimize performansı güzel kullanabilecekleri bir çekirdek yapmışlar ki tabii işletim sistemi ve donanımı kendi yapmanın en büyük avantajı.
Yani orada bak çok güzel bir örnek var. Çift çekirdek A7, 8 çekirdek MediaTek 6592.
Yani tırmala dur. Hem de frekansları da çok düşük yani. Çok muhafazakar frekansta. Ben eminim ki pil tüketimleri de çok öyle iyi seviyelerde ama iPhone'un pili ufak olduğu için insanlar onu fark edemiyor. Şimdi 5, 4, 7, 5.5 iPhone'ları konuşuyorlar.
Eğer yani pil konusunda 2500-2600 mAh'lerden bahsediliyor ama henüz o da yani resmi olarak zorlanmış
değil. 4.7 de okey ama hani 5.5.
Okey.
Anca 4.7 inç telefonda. Ne gibi biz daha fazlasını gördük mü ki?
Yok, daha fazlasını görmedik ama hani 5.5 inçte belki 3000'lere falan gelirse. Evet,
5.5 inçte minimum bir 3000 olması lazım açıkçası.
Güzel olur. Tabii A8'in teknik olarak tüm detayları netleşmiş değil. Özellikle grafik işlemci tarafında neyi kullanacağını henüz bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var. Power VR olacak. Ve muhtemelen ROG serisi bir GPU olur.
Tabii ROG serisi olur büyük ihtimalle. Ve hani kallavi bir tanesini yaparlar.
Çünkü Apple tarafında da iOS 8'le birlikte biraz daha cihazları oyun odaklı bir konumlandırma aslında söz konusu. Muhtemelen yine çok hızlı bir işlemci olacak. Bunu kesin gözüyle bakabiliriz. TSMC tarafından üretiliyor. Yani Samsung orada biraz bypass edilmiş gibi bir durum söz konusu. Ve 20 nanometre olacağı söyleniyor. Bu çok ilginç.
Vallahi 20 nanometre yapabilirler mi?
Yaparlarsa muazzam olur.
TSMC şu an kovalıyor ama biliyorsun Nvidia ve AMD ekran
kartı. TSMC demek ne kadar? TSMC, TSMC.
Tamam,
TSMC değil.
Tamam, farklı
bir telaffuz etmişim. O zaman Türkçesini söyleyelim daha güzel olur. TSMC. Dökün firması TSMC.
Şey gibi oldu. Devlet Dairesi ismi kısaltılması gibi oldu. Her neyse. Biliyorsun AMD ve Nvidia 20 nanometreyi kovalıyorlar şu anda ama pek memnun kalmadıkları için bu sene büyük ihtimalle grafik tarafındaki çözümler yine 28 nanometreyle devam edecek. Bunların belki avantajı şöyle olabilir.
İşimleri Apple ceplerine çok para var. Avantajları bu olabilir.
Hem o var hem de bunların ürettikleri silikon, bunların tasarladığı silikon boyutu itibariyle çok daha ufak olduğu için o koca kallavi GPU'lardan. Hani hata oranını belki biraz daha düşürmeyi becerebilirler. 20 nanometrede olursa zaten saat frekansları telefon 2 GHz bile muhafazakar diyeceğiz. Çünkü biliyorsun bugün 28 nm ile 2.5 GHz'lerde gezen 805'leri görüyoruz.
Gerçi tabii işte işlemcinin karakteristiğini bilmediğimiz için orada da ne olur
tabii
ondan emin değiliz.
Olarak da sadece hani sırf 20 nm'ye geçtiği frekans uçacak diye bir şey yok. O pipeline dediğimiz iş hattında uzunluğu frekansı belirliyor. Ne kadar uzarsa frekans arttırıyorsun ama bu sefer tahmin mekanizması kötüleşmeye başlıyor.
Diğer taraftan mesela ön bellek miktarı ne olacak? Bu da bilmiyorum. Hani şimdi A7 işlemcisine bakıyoruz. Küçük bir işlemciden bahsediyoruz. Az enerji yakan bir işlemciden bahsediyoruz ama Intel'in i1 jenerasyonu kadar transistör var aslında işlemcinin içerisinde ki bunun da büyük bir kısmı cache'den geliyor aslında, ön bellekten geliyor. Bunları bilmiyoruz ama burada bir agresif değişim de olabilir ya da belki o noktada farklı şeyler de düşmüş olabilir Apple. Ama 20 nanometre olursa eğer, olma ihtimali var. Aslında uzun süredir onların test üretimi, pilot üretimi yapılıyordu zaten. 2000 MHz, 20 nanometre, 3 çekirdek, yeni nesil bir grafik mimarisiyle beraber çok da güzel çalışır.
Yani hatta iPhone'un en büyük performans sıçramasını uzun zamandır görebiliriz yani. Şu anda A7'ye geçtiklerindeki performans sıçraması muazzamdı. Şimdi A8'de daha fazlasını da görebiliriz.
Yani zaten şöyle bir durum söz konusu, hani mimari hiç değiştirmeseler %70'e varan bir hız artışı var. Evet. Hız artışı söz konusu. Oradan zaten ciddi bir performans kazanımı evet. sağlarlar ama görünen şu 4.7 inç iPhone 6, iOS 8 işletim sistemi, yeni nesil bir işlemci, yeni nesil bir grafik birimi, daha büyük pil, daha iyi kamera. Yani gerçekten de güçlü bir rakip geliyor gibi yani görünüyor.
Enteresan bir iPhone göreceğiz için. Hani. Yıllardır o küçük iPhone'u sırf boyutu itibariyle baştan kaybeden iPhone, bir belirli bir kesim için konuşuyorum tabii ki. Şimdi çok farklı kesimlere oynamaya başlayacak.
4.7 inç ve 5.5 inç. 5.5'un gerçi sonra gelebileceği söyleniyor. İlk çıkan haberlerde ikisinin aynı anda lanse edileceği. Ama son gelen bilgilere göre ise 4.7'nin bu sene, 5.5'un ise önümüzdeki sene içerisinde piyasaya gireceği söyleniyor.
O zaman 5.5 inçte çok farklı bir iPhone bekliyoruz yani.
Donanımı farklı olabilir. Donanımı hani orada iPad'deki gibi bir farklılaşma yoluna da gidebilirler ama kesin olan bir şey var. Apple ekranı büyütüyor ve farklı kullanıcı kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek cihazları sürecekler gibi görünüyor. Dedik ve yavaş yavaş da programın sonuna gelmiş olduk. Lütfen görüş ve önerilerinizi videonun altındaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.
Videonun sonunda ufak bir sürpriz var.
Koyalım
onu da koyacağız.
Onu koyalım. Hadi koyalım. İftar sonrasında bir Cadde Bostan sahil maceramız var Ender'le beraber. Bunu da koyalım ya.
Tabii canım, koyalım, ne olacak.
Bir koyalım. Geçen haftaki programımızla ilgili olarak yorumların bir kısmından Sony Xperia Z2, Z3, Sony'nin ürün güncelleme programına biraz haksızlık ettiğimiz söylenmişti. Dediğimiz açıklamasını yaptık zaten. Yani bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa lütfen
tabii
siz de
her zaman.
Her zaman olduğu gibi bu bölümün altında da bizlerle paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar vaktimiz el verdiğince cevap da vermeye çalışıyoruz ve yine cevap verme süreci içerisinde sizlerle iletişimde olacağımızı söyleyebilirim. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın. We'll be right back.